Ayrım 17.
9. Bölüm. Mercedes'le konuşma. 1. kısım. Helen. Hah, işte buradasın Mercedes. Uyuyakalmışım. Rüyamda Rosemore'da olduğumu, kalabalık ana caddede yürüdüğümü görüyordum. Bunu sık sık görürüm. Ama sen orayı bilmezsin. İrlanda'da denizin karşı tarafında, İrlanda, Londra'dan uçakla yalnızca 50 dakika. Bir gün oraya gitmelisin, orayı seversin. Sen dindarsın ve orası oldukça Katolik. Aslında evvelden öyleydi. Seni her zaman sevmişimdir Mercedes. Gündüz hemşirelerinden çok daha fazla, senin insanlara ayıracak daha fazla zamanın var. Bir çay getirebiliyorsun, dinliyorsun, onlar dinlemiyorlar. Otur, uyan, kalk, neşelen. Sen bunları hiç söylemezsin. Tatlı, serin ellerin var. Dezenfektan değil, lavanta kokuyorsun, ilgilisin. Adının Mercedes olduğunu ve bir doktorla evlenmek istediğini söylüyorsun. Annene daha fazla para göndermek istiyorsun. Ama bunu öğrenmem bile haftalarımı aldı Mercedes. Çünkü sen yalnızca benden ve kendimi nasıl hissettiğimden söz etmek istiyorsun. Madam yerine Helen demeni isterdim. Lütfen bana Bayan Harris deme. Beni ziyarete gelen aileme çok dostça, çok ilgili davranıyorsun. Uzun boylu, yakışıklı kocam James'e, zarif kayınvalidem Natasha'ya ve muhteşem güzel kızım Grace'e. Bana onlarla ilgili bir dolu soru soruyorsun. Ben de cevaplıyorum. Sana bir şeyler anlatmak bir zevk. Çok güler yüzlüsün. Polis gibi meraklı değilsin ve hep soru sormuyorsun. David bana öyle geliyor. David'i tanıyorsun. Grace'in erkek arkadaşı. Sanırım bunu onda sen de hissediyorsun. Buraya geldiğinde onu kibarca uzaklaştırıyorsun. Beni üzdüğünü biliyorsun. Ama seninle sonsuza dek konuşabilirim. 27 yıl önce bir partiye gitmek için oda arkadaşımın elbisesini ödünç aldığım gece yakışıklı James Harris'le karşılaşma hikayeme bayılıyorsun. Bana elbisenin gözlerimle aynı renk olduğunu ve benim sanat yönü güçlü biri olduğumu söylemişti. Aslında üçümüzün de kullandığı ve giyebileceğim tek güzel elbiseydi. Sana o konuda ve annesi Natasha'yla tanışacağım gün ne kadar korktuğum konusunda doğruyu söylemiştim. Evleri öyle büyük ve etkileyici, annesi öyle sorgulayıcıydı ki daha önce istiridye yememiştim. Bana şok olmuştu. Büyüdüğüm yetimhanede bana karşı ne kadar nazik oldukları ve düğün pastamı yapma konusunda nasıl ısrar ettikleri gibi birçok konuda sana doğruları anlattım. Pasta çok amatörce olacağı için Natasha önce karşı çıkmıştı ama sonunda o bile memnun olmuştu. Yetimhanedekileri sık sık görmeye gidiyordum. Bana yetimhanede ailesini sormayan tek çocuk olduğumu söylemişlerdi. Diğerleri bütün ayrıntıları öğrenmeye ve bir gün annelerinin gelip onları alıp almayacağını bilmek istiyordu. Ben bir şey bilmek istemiyordum. Benim evim burasıydı. Birisi beni, Helen'i o zaman için mutlaka mantıklı bir nedenlerden dolayı buraya vermişti. Soracak ne vardı? Ya da öğrenecek. Rahibelere bu kadar hasta olduğumu söylemedim Mercedes. Bunu kaldıramazlardı. Onlara James'le yurt dışına gittiğimi ve onları arayacağımı söyledim. Vasiyetimde onlara bir şeyler ve bir teşekkür mektubu bıraktım. İnsanlara yaptıkları için teşekkür etmek önemlidir. gerçekten. Yoksa ne kadar takdir edildiklerini asla bilemezler. Senin gibi örneğin. Beni böyle can kulağıyla dinleyen ve hikayemle bu kadar ilgilenen senin gibi biriyle karşılaştığım için minnettarım ve sana çok teşekkür ediyorum. Senin gibi çok çalışmış ve biriktirmiş biri Londra'da sekreterlik okurken benim ne kadar çok çalıştığımı anlayabilir. Sınıftaki diğer insanlar kahve içip vitrin bakmaya çıktıklarında ben çalışır, pratik yapardım. Aynı evde beraber kaldığım iki kız yemek yapmaya bayılırdı. Bana da bundan zevk almayı öğrettiler. Cumartesileri büyük bir mağazanın kozmetik reyonunda çalışırdım ve maaşımla beraber bakım ürünleri ve bedava deneme ürünleri alırdım. Pazarları çok şey öğrendiğim bir bahçe tanzim merkezinde çalışır ve yakında yaşayan insanlar için çiçek düzenlemeleri ve pencere önü saksıları hazırlardım. Şehirde düzgün bir maaşla iyi bir iş bulduğumda benimle beraber yetimhaneden ayrılan kızlardan çok daha fazla şey yapmıştım. Oraya her gittiğimde bana gerçek bir hanımefendiye benzediğimi, benimle gurur duyduklarını ve eğer kafama koyarsam bir dükle bile evleneceğimi söylüyorlardı. Ama ben kafama James Harris'le evlenmeyi koymuştum. James gibi insanlar hakkında kitaplar okurdum ama gerçekten var olduklarına inanmazdım. Her bakımdan bir beyefendiydi. Hiç sesini yükseltmezdi. Hep çok nazikti. Bütün yüzünü aydınlatan bir gülümsemesi vardı. Onunla evlenmeye kararlıydım ve her şeyde olduğu gibi bu konuda da çok çalıştım. Geçmişimle ilgili hiçbir şey saklamadım. Annesi Natasha'nın araştırıp yetimhaneden gelen küçük Helen'i bulmasını istemiyordum. Her şeyle ilgili son derece dürüsttüm ve karşılığını aldım. Annesi sonunda düğüne evet dedi ve sanırım bir bakıma bana saygı duydu. Güzel bir gelindim. Sana resimleri göstermiş miydim? Tabii ki göstermiştim. Yalnızca onlara bir kez daha bakmak istedim. Tek istediğimiz bir çocuk sahibi olmaktı. Natasha'nın büyük varlığını bırakabileceği biri. Eğer çok zenginsen, para demiyorsun Mercedes, varlık diyorsun. 3 senedir evliydik ama hamile kalmamıştım. Ben sıkıntılı, James endişeliydi. Natasha ise kızgındı. Londra'nın tamamen farklı bir yerindeki bir doktora muayeneye gittim. Yumurtlamadığım ortaya çıktı. Yani kısırlık tedavisi görmem gerekiyordu. James'in buna ne kadar karşı çıkacağını biliyordum. Eğer onun baba olabileceği ispatlanır da karısının hamile kalamadığı anlaşılırsa aramızdaki ilişki değişirdi. Bu konunun Natasha'nın kulağına gitmesi dünyanın sonu demekti. Ben James'le beraber bebek sahibi olmayan normal bir çift gibi gidip in vitro tedavi göremeyeceğimizin farkındaydım. Yalnız başıma gidip gizlice suni döllenme yaptırmam da mümkün değildi. İşler böyle yürümüyordu. James bakıcı aile olmayı düşünmezdi. Yani bunu tartışmanın bir anlamı yoktu. Ortada evlat edinilecek çocuk olsa bile evlat edinmeyi de aklına getirmezdi. Deniz aşırı bir yerden bir çocuk alıp getirmekten söz etsek Natasha'nın yüzünün alacağı şekli düşünebiliyordum. Küçük Afrikalı bir Harris, Asyalı bir Harris, güldürmeyin beni. Hayır Mercedes, çok naziksin ama kendimi doldurmuyorum. Hayır, hiç de değil. Özellikle Grace'in erkek arkadaşı David beni her sorguya çektiğinde huzursuz olmamla ilgili çok duyarlı olduğunu biliyorum. Ama bu öyle değil. Yalnızca sana her şeyi anlatmaya çalışıyorum. Bunu sana anlatmak zorundayım. Buna ihtiyacım var. Bunu sana mektup yazıyormuşum gibi düşünemez misin? Helen'den Mercedes'e mektup. Evet, bir yudum çay alırım. Çok teşekkürler canım. İnsanlar sana ihtiyaç duyduğunda hep oradasındır. Yani dediğim gibi ne yapacağımı düşünmek zorundaydım. Bu 23 yıl önceydi. O zaman sen daha Filipinler'de güneşin altında koşturan bir bebektin. Orası güneşlidir değil mi? Ben burada Londra'da endişeden aklımı kaçırmak üzereydim. Çözüm bulma konusunda hep başarılı olmuşumdur. Buna teslim olmayacaktım. İş yerindeki kızlardan biri İrlanda'da Dublin'de tatildeydi ve oradayken Rosmore denilen şu yere gitmişlerdi. Küçük bir kasabaydı ama çok güzeldi. Eski bir kalesi, Wettithorn Ormanı adlı bir ormanı ve hatta bir dilek kaynağı vardı. Aslında bir azizenin kaynağıydı. Sen Katoliksin, bilirsin Mercedes. İnsanlar bir azize gidip dua ediyorlar ve dilekleri kabul oluyor. Orada azize teşekkür etmek için bırakılmış şeyler de var. Neler dilediklerini hep merak ederdim. Görünüşe bakılırsa her şeyi diliyorlardı. Aziz çok meşgul olmalıydı. İnsanlar koca ya da hastalıklarına çare diliyordu. Ve çokça da bebek. Bebek sahibi olmak isteyen çiftlerin çalılara bağladığı küçük bebek botları ve eşyaları vardı. Bir düşünsene. Ben düşündüm, gece gündüz bunu düşündüm. Çocuğumuzu orada bulacaktım. O insanlar sonuçlarını görmemiş olsalar orada dua etmezlerdi. James bir sonraki iş gezisine çıktığında iş yerinden 2 gün izin alıp İrlanda'ya, oradan da otobüsle Rosmore'a gittim. Her şey olağanüstüydü. Gerçekten çok tuhaftı. Güzel dükkanları ve lokantaları olan modern bir kasabaydı. İyi bir salonda saçımı bile yaptırdım. Ama yoldan 1 kilometre uzakta gerçek bir 3. dünya hurafesi duruyordu. Kusura bakma Mercedes, alınma, ama ne demek istediğimi biliyorsun. Farklı hikayeleri olan düzinelerce insan vardı. Azize ana, dua eden yaşlı bir kadın vardı. İsa'nın annesi, Meryem'in annesi Azize ana. Ama sen zaten bunları biliyorsundur. Bizim yetimhanede de bir heykeli vardı. Uyuşturucu bağımlısı oğlunun iyileşmesi için dua eden bir kadın. Başka bir adamla yaşadığı aptalca ilişkiyi erkek arkadaşının duymaması için dua eden bir kız vardı. Bir oğlan bütün ailesinin hayatı ona bağlı olduğu için bir sınavı geçmek için dua ediyordu. 14 yaşında bir kız babasının içkiyi bırakması için yakarıyordu. Gözlerimi kapadım ve Azize'ye, eğer hamile kalmamı sağlarsa, James ve Natasha'yla tanıştığımdan beri boşladığım dini görevlerimi yerine getireceğime söz verdim. Orası huzur doluydu ve her şey mümkün görünüyordu. Bunu yapacağından öyle emindim ki. Öğleden sonraki otobüs gelene kadar Rosmore'u gezdim. O zamanlar çok trafik yoktu. Kolayca yürünebiliyordu. Sanırım şimdi çok değişmiş. Herkes birbirini tanıyordu ve ana cadde olan Castle sokağındaki insanların yarısı selamlaşıyordu. Bunların aile olduklarına dikkat etmiştim. Ama ben de çocuğumu alıp buraya geldiğimde ben de bir ailenin bir parçası olacağım diye düşündüm. Rosmore'a gelip yardımı için Azize Anne teşekkür edecektim. Bebek arabaları içeriye giremeyecek kadar büyük olduğundan birçok insan çocuklarını dışarıda bırakmıştı. Geçenler durup arabaların içindeki gürbüz çocuklara hayranlıkla bakıyordu. Düzinelerce çocuk vardı. Kısa bir süre sonra James'le benim de bebeğimiz Natasha'nın torunu olacaktı. Bebek olduğunda biz onu asla gözümüzün önünden ayırmayacaktık. Azize Anne'den bir yardım göremediğim aylar ayları kovalıyordu. O kaynağı yaptığım işe yaramaz geziyi düşündükçe kızıyor, öfkeyle doluyordum. Kadınların herkes görsün diye çocuklarını umursamadan ana caddede bıraktıkları o kasabayı düşünüyordum. bir sürü insan çocuk sahibi olmak için çırpınırken onlar bebeklerini öylesine sokağa bırakıyorlardı. İşte o anda aklıma bir fikir geldi. İrlanda'ya gidecek, bir bebek arabası bulacak ve bebeğimizi eve getirecektim. Kız mı erkek mi olduğu önemli değildi. Bizim çocuğumuz olsa da nasılsa seçemeyecektik. Böylesi daha doğaldı. Epeyce plan yapmam gerekti. İrlanda'ya gitmek için pasaport falan gerekmiyordu. Ama yine de uçakta ya da havaalanında göze batma ihtimali gemide olduğundan çok daha yüksekti. Planımı deniz yoluyla gidecek şekilde yaptım. James'e hamile olduğumu, Natasha ile onun aile doktoruna değil, tamamen kadın doktorlardan oluşan bir kliniğe gittiğimi, böylesini tercih ettiğimi söyledim. Bana çok anlayışlı ve nazik davrandı ve tabii ki bu muhteşem habere çok sevindi. Henüz annesine söylememesini rica ettim. Zamana ihtiyacım olduğunu söyledim. Her şeyin yolunda gittiğine emin olana kadar bunu sır olarak saklamaya karar verdik. 3 ay sonra artık yalnız yatmak istediğimi söyledim. James isteksizce kabul etti. Hamileliğin bütün belirtilerini okumuştum. Ona uygun davranıyordum. Tiyatro kostümleri yapan bir yere gittim ve hamile görüntüsü veren bir yalancı karın aldım. Rolüm gereği geceliğin altından iyi görünmesi gerektiğini söyledim. Fazlasıyla ilgilenmişlerdi. Ben ya tiyatroya gelip beni izlemek isterlerse diye bunu yapma konusunda giderek kararsızlaşıyordum. Natasha çok neşelenmişti. Pazar günleri her öğle yemeğine geldiğinde orada taş gibi oturup kalınıyor, masayı toplamama yardım bile ediyordu. Helen, canım, canım kızım, bunun beni ne kadar mutlu ettiğini bilemezsin diyordu. Elini karnıma koyarak, bebeğin tekme attığını ne zaman fark edeceğiz dersin? Kliniktekilere soracağımı söylüyordum. Sözde bebeğin doğumu yaklaştığında oradan uzaklaşmam gerektiğinin farkındaydım. Bu sorun olabilirdi ama onu da çözdüm. James ve Natasha'ya anne olacak olmanın bana bildiğim tek yuvayla, yetimhaneyle ilgili nostaljik bir şeyler hatırlattığını söyledim. James benimle gelmek istiyordu ama ona bu seyahati yalnız başıma yapmak istediğimi söyledim. Onun antika işlerinin yoğun olduğu bir zamandı ve Londra'da olması gerekiyordu. Bir hafta sonra doğumdan çok daha önce dönecektim. İkna etmek için çok çaba göstermem gerekti ama gitmeme izin verdiler. İş yerimden doğum iznimi almıştım. Oranın sorumlusu bendim. İstediğimi yapabilirdim. Gerçekten yetimhaneye gittim. Hamile olmama çok sevindiler. Özellikle zamanlamasına çok sevinmişlerdi. Çünkü annem bir hastanede ölmek üzereydi ve son bir kez beni görmek, olanları anlatmak istiyordu. Açıklamaya ihtiyacım olmadığını söyledim. Beni dünyaya getirmişti. Bu yeterliydi. Fazlasına ihtiyacım yoktu. Öyle de yaşamıştım. Rahibeler ve personel bana çok şaşırmıştı. İyi bir işim, varlıklı bir kocam, güzel bir evim vardı ve şimdi bebek bekliyordum. Neden yüreğimi hayatı pek de şanslı geçmemiş, zavallı bir kadına açmıyordum? Ama duygusallaşamazdım. Kafam çok meşguldü. Başka bir ülkeye gidip, James ve kendim için bir bebek, Natasha için de bir varis kaçırmak zorundaydım. Bir yabancının çok geç kalmış sözlerini ve pişmanlıklarını dinlemem için bir neden yoktu. Arabamı vapur iskelesinin yakınına bıraktım. Bir peruk taktım ve yalancı karnımı arabanın bagajına koydum. Ucuz bir yağmurluk, bir battaniye ve gerçeğe benzeyen bir oyuncak bebek aldım. Hazırdım. O zamanlar çok fazla kapalı devre televizyon yoktu ama ortalıkta biraz feryat figan olursa kimsenin İngiltere'ye giden gemiye binen bebekli bir kadına dikkat etmeyeceğini düşünüyordum. Mutlaka onun başka bir yöne gittiğini söyleyen biri çıkardı. Açık havada bebeği kucaklayıp oturdum. Bebeğe bakmak için birkaç kadın yanıma yaklaştı ama özür dileyen bir tonda onun yabancılardan hoşlanmadığını söyledim. Bakın, daha o zaman bile onu kendi kızım gibi görüyormuşum. Sonra bebeği sıkı sıkı kucaklayarak Rosemore otobüsüne bindim. Cumartesiydi ve ortalık çok kalabalıktı. Tabanlarım şişene kadar Castle sokağına yürüdüm. Biraz alışveriş yaptım. Talk pudrası, peçete, pişik kremleri, bu sefer de dükkanların dışında bir dolu bebek arabası vardı. Güvenli kasabanın masum, güven dolu insanları denirdi buna. Ben öyle demezdim. Suç sayılacak kadar dikkatsiz, umursamaz, çocuk sahibi olmaya hak etmeyen insanlar. Ben böyle derdim. Dikkatli olmam gerekiyordu. Binmem gereken otobüs 3'te hareket edecekti. Gemiye 2 saatlik yol vardı. Çocuğu tam otobüs kalkmadan önce almalıydım. Daha önce değil. Ve yetkililere arama yapacak, vakit bırakmaya gerek yoktu. Tuhaftı. O gün o kalabalık sokakta bulunan insanların resimlerini bile çizebilirdim. Cübbe giymiş, hani şu yere kadar uzanan uzun elbise, yaşlı bir rahip vardı. Herkesin elini sıkıyordu, insanların yarısı alışveriş yapıyor, selamlaşıyordu. Arabasındaki o minik bebeği gördüğümde Rosemore Oteli'nin merdivenlerindeydim. Arabasının tutamacına tasmasından terrier cinsi bir köpek bağlanmış bebek uyuyordu. Karşıya geçtim, oyuncak bebeği çöpe atıp gerçeğini battaniyeye sarıp kucağıma almam birkaç saniye sürdü. Gözleri sımsıkı kapalıydı ama benimkine bitişik duran minik bir yüreğin attığını duyabiliyordum. Bu bana sanki olması kaçınılmazmış gibi doğru görünüyordu. Azize N garip bir şekilde beni bu çocuğa yönlendirmişti. Otobüse bindim ve son kez Rosemore'a baktım. Otobüs kasabayı geçip gemiye geldi ve ben bebeğimle beraber gemiye bindim. Alarmlar çalmadan çok önce uzaklaşmıştım. Hem ilk önce gemiye bakmak kimin aklına gelirdi ki? Onlar bunun tam anlamıyla çocuk kaçırma olduğunu anlayana kadar ben arabama varmıştım bile. Yapmayı kafama koyduğum şeyi yapmıştım. Çocuğumu almıştım. Grace Natasha adı verilecek küçük bir kız. 2 ya da 4 haftalık olmalıydı. Böyle bir çocuğu kendi başına bırakmak çok alçakça bir şey diye düşündüm kendi kendime. Ona sahip çıkmam ve daha iyi bir hayat sağlayacak olmam onun için çok daha iyiydi. Arabanın arkasındaki ispirto ocağında ilk mamasını hazırlarken artık beni kimse bulamaz diyordum kendi kendime. İşin en güzel yanı, Mercedes gerçekten kimse bulamadı. Bunu gayet iyi becermiştim işte. Salaş bir misafir evine giriş yaparken sahte karnımı yerine koydum, bebeği arabada bıraktım. Gece yarısı doğum sancılarımın başladığını söyledim ve kendi arabamla hastaneye gitme konusunda ısrar ettim. Aslında yetimhaneye döndüm. Doğumu kendi başıma yaptığımı, şoku atlatana kadar birkaç gün bakıma ihtiyacım olduğunu söyledim. Çalışanlardan biri daha 2 gün önce orada olduğumu, bebeği doğurmuş olamayacağımı söyledi. Bu bebek 3 günlük değil, 2 haftalıktı. Bir başkası bana doktor getirmeye kalkıştı ama ben bunlar hayatımın 17 yılını beraber geçirdiğim insanlardı. Onları idare edebilirdim ve unutma ki beni seviyorlardı. Orada kaldığım süre boyunca hiç sorun çıkarmamıştım. Onları hatırlayıp ziyaretlerine gelmiştim. İnşaat fonlarına yardımda bile bulunmuştum. Öz annesi ölüm döşeğinde olan zavallı, küçük yetim Helen'i sorguya çekmezlerdi. Biliyorlardı. Tabii ki biliyorlardı. Bunlar hayatları boyunca çocuklarla yaşamış kadınlardı. Belki de polise bildirmeleri gerekirdi. Sanırım bu söylenebilir ama bebeği satın aldığımı düşünmüş de olabilirler. Bebeği kocamdan ve kayınvalidemden sakladığımı da biliyorlardı. Onlar da hikayeye uyum sağladılar. Yalancı karnı, peru ve ucuz yağmurlu, kimsenin bakmadığı bir sırada ocakta yaktım. James'i arayıp bir kızı olduğunu haber verdiler. O da torunu olduğunu söylemek için Natasha'yı aradı. Doğum kaydını bile yaptırdılar. James telefonda ağladı. Beni her zamankinden de çok sevdiğini, ömrünün sonuna kadar ikimize de bakacağını söyledi. Grace hayatından memnun uyumaya devam etti ve 23 yıl boyunca hiç kimseye hiçbir sorun çıkarmadı. Bana o kadar çok benziyordu ki, fiziksel olarak değil, biliyorum ama davranış biçimi olarak. Sen de gördün, kelimenin tam anlamıyla benim kızım. Güçlü bir karaktere sahip güçlü bir kız, tıpkı annesi gibi, tıpkı benim gibi. Hayır Mercedes, İrlanda'da onu yitiren aileyi hiç araştırmadım. Biliyorsun orada farklı gazeteler falan var, yani okumam gerekmedi. Zaten orada o kadar çok çocuk var ki, Grace'e asla asla söyleyemezdim. Şimdi bir erkek arkadaşı var, David, sen de biliyorsun zaten. James çocuğa bayılmıyor, bunu söylemiyor ama ben biliyorum. Ben de ondan çok hoşlanmıyorum ama bu Grace'in seçimi ve ben de bir şey demiyorum, gülümsemekle yetiniyorum. İşe bak ki David İrlandalı, olağanüstü değil mi? Ve Grace hiç orada bulunmadı, yani o zamandan beri. Henüz gitmedi. Dün ortada hiçbir şey yokken David birden bütün İrlanda'nın Rosemore'dan geçecek bir yolla ilgili olarak çalkalandığını söyleyince gerçekten çok korktum. Görünüşe göre büyük protesto gösterileri yapılıyormuş. Rosemore mu dedim, kanım donmuştu. Evet, çok uzaklarda, küçücük bir kasaba. Çevre yolu yapılsa iyi olur, kimsenin oradan geçmesi gerekmez. Kasabayı gözden çıkarmıştı. Biliyor olabilir mi diye yüzüne baktım. Ya Rosemore'luysa? Ya kaçırılan onun kız kardeşi ise? Grace'le kardeş olabilirler miydi? İçim geçer gibi oldu. Unutma, sen hep benim yanımdaydın. Sandığım gibi bayılmadım. Gerçekliğe döndüğümü hissediyordum. Bir bağlantı olmasa o kadar kasaba dururken neden ondan söz etsin diye düşünüyordum. Belki de beni yıllardır izliyordu. Bunu öğrenmek zorundaydım. Sen hiç oraya gittin mi David diye sordum, cevabını endişeyle bekleyerek. Ama hayır. İrlanda'nın batısına giderken oradan geçmişti ama hiç kalmamıştı. Orada ilginç olabileceğini düşündükleri bir şeyle ilgili olarak Grace'le konuşuyorlardı. Sesi zayıflamıştı. Yalnızca konuşmayı sürdürmeye çalışıyordu. Grace hayranlıkla ona bakıyordu. Neden söz ettiğimizi söyleyeyim sana anne. David orada dilek kaynağımı ne kutsal bir yer olduğunu söylüyor. İnsanlar orada iyileşiyormuş. Bilirsin işte. Umutla bana bakıyordu. Hayır Grace. Teşekkür ederim. David ama ben gerçekten iyiyim dedim. Gayet iyiyim. Öyle yerler pek işe yaramaz bilirsiniz. Ama bir şekilde işe yaradığını söylüyorlar anne. Bilirsin işte. İnsanlar güçlerine, kendilerine, güvenlerine kavuşuyor. Kendilerini daha iyi hissediyormuş. İnsanlar alabildiklerini alıyormuş. Ben alabileceğimi aldım diye söze başladım ve bir de baktım ki herkes bana bakıyor. Ben her şeyden alacağımı aldım ve bu beni çok güçlendirdi. Kendimi kesinlikle çok iyi hissediyorum dedim kararlı bir şekilde. Grace zayıf elimi kaldırıp öptü. Büyük annesi 2 yıl içinde 25'ine geldiğinde tüm parasını ona bırakacak. Bütün her his varlığı onun olacak. Onu tutamacına köpek bağlı o bebek arabasında bıraksaydım neye sahip olacaktı? O zaman bu mirasa sahip olduğunu göremeyecektim elbette. Ama bunun bir önemi yok. Onun hayata iyi bir başlangıç yapmasını sağladım. Onun için her şeyi, bir annenin yapabileceği her şeyi yaptım. Onun için, babası için, büyük annesi için. Kendimi suçlamamı gerektirecek bir şey yapmadım. Hayatım boyunca James'e bunun dışında yalan söylemedim ve bunu da aşk için yaptım. Öyle muhteşem bir evliliğimiz vardı ki, onun da bana yalan söylemediğini ta içimden biliyorum. Ama dediğim gibi, kendimi suçlamamı gerektirecek bir şey yapmadım. Ağlamayı bırak Mercedes, lütfen ağlama. Kendimizi güçlü hissedelim diye buradasın. Tam tersi için değil. Etrafımızdaki hemşireler ağlamadığında da hayatımız yeteri kadar zor zaten. Böylesi daha iyi. Bu sevdiğim gülümsemen işte. Sence biraz daha çay kalmış mıdır?